Aşkın Suçları, Marki de Sade.
Ayrım 15.
Gördünüz işte Monsieur, dedi Cecil ailesinin davranışını öğrenince. Bunun böyle olacağını kestirmeliydim. Onların nasıl insanlar olduklarını bildiğim için sizin oraya gitmenizi engellemeliydim. Bunu yapamadığım için kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Bu son sözler gözyaşlarına karıştı. İyilikçi Dorjville çok duygulanmıştı. Gözlerini sildi onun ve kendisini bundan böyle hiç yalnız bırakmayacağını söyledi. Birkaç gün sonra artık bizim ilginç serüvenci kendine gelir gibi olmuştu. Dorjville ona kendi evine gelip yerleşmesini önerdi. ''Aman Monsieur'' diye tatlı bir tavırla cevap verdi Cecil bu öneriye. ''Sizin istediğiniz bir şeye nasıl karşı koyabilirim? Ama bilmem ki bu öneriyi kabul ederken utanmalı mıyım acaba? Zaten benim için çok şey yaptınız. Sizi tanımakla öyle bağlar kazandım ki onları daha da sıkılaştırma, aynı zamanda daha da aziz kılma konusunda hiçbir durumu reddedemem.'' Dorjville'in şatosuna doğru yola çıktılar. Onun topraklarına girmelerine az kalmıştı ki Mademoiselle Duperrier koruyucusuna bazı kaygılarını açtı. Herkesin gözü önünde bir sığıntıymış gibi yaşamak güç gelecekti ona. Sonra kendi ailesinden hala korkmaktaydı. Gerçi babasının şatosu buralardan 15 konak ötedeydi ama buna çok uzak bir mesafe denemezdi. Ya bir de tanınırsa, ya babasına haber uçururlarsa... İşlediği bu ağır hatayı, ağır sözcüğünü kullanıyordu, cezalandırmak için bazı hain düzenlere başvurulursa ne olurdu sonra? Gafil avlanmaktansa önceden böyle bir felaketi önlemek herhalde daha iyiydi. Hem sonra ailesi tarafından reddedilmiş, kamuoyunca aşağılanmış bir kıza karşı Dorjville'in gösterdiği özel bir ilgi, bu yörelerin halkında bazı dedikodulara yol açmaz mıydı acaba? Alçak gönüllü ve dürüst Dorjville bu sonuncu nokta üstünde pek durmadı. Ama birinci fikir mantıklı gelmişti ona da. Söz verdi Cecil'e, ikisi aynı çatı altında yaşarken gereken bütün incelikler gösterilecekti. Zaten Cecil'i bir kuziniymiş gibi tanıtacaktı şatoda çalışanlara. Çevredeki insanlara gelince Cecil onlardan yalnız canının istedikleriyle görüşmekte serbestti. Genç kadın bu sözleri duyunca bir kez daha teşekkür etti koruyucusuna ve şatoya girdiler. Burada hemen şunu söylemeliyiz. Dorjville, Cecil'in karşısında şimdiye kadar hiç tatmadığı bir duygu içine girmişti. Onunki gibi bir ruh ancak duyarlılıkla yumuşamış, iyilikle yoğrulmuş bir aşka kapılabilirdi. Bir kadında aradığı bütün nitelikleri Mademoiselle Duperrier'de buluyordu. Evleneceği kimse de istediği o olağanüstü özellikler de vardı onda. Ne diyordu Dorjville bu konuda eskiden beri? Evleneceği kadınla tanışma biçimi onu kendisine sımsıkı bağlayacak, yani aile birliğinin temeli bu minnet duygusuyla temellenecek. İşte burada da öyle olmamış mıydı? Cecil de öyle bir kadın değil miydi? Cecil'in ruhsal dalgalanmaları kendisine uzak düşmüyorsa, aşkın bağışlanmaz zararlarını yok etmek için ona bir evlilik hayatı sunması gerekmiyor muydu? Mademoiselle Duperrier'in şerefini onarırken çok ince ve iyice Dorjville'in ruhuna özgü yeni bir çeşit umut beliriyordu. Böylelikle Mademoiselle Duperrier'in ailesiyle de arası düzelirdi. Üstelik Dorjville mutsuz bir kadına en vahşi ön yargılarla çekilip alınmış onurunu geri vermek, hem de taş yürekli bir tutumla yoksun bırakıldığı aile şefkatini yeniden kazandırmak çok tatlı bir iş gibi geliyordu. Kafası bu düşüncelerle dolup taşan Dorjville, Cecil'e ikinci bir kez ailesine başvurmayı uygun bulup bulmadığını sordu. Cecil bu konuda fazla konuşmadı, fikrini değiştirmemişti. Koruyucusunun öğütlerini sonuna kadar dinledi. Gerçi bir iki kez böyle bir girişimin yararsızlığını ona hissettirmedi değil, ama sonuçta her şeyi Dorjville'e bıraktı. Koruyucusu nasıl uygun görüyorsa öyle hareket etsindi. En sonunda da gerçek bir kaygısını belirtti. Galiba artık Monsieur Dorjville yük olmaya başlamıştı. Öyle ya, onun ailesinin yanına dönmesini bu kadar ısrarla istemesi başka nasıl yorumlanabilirdi? Hem de annesinin babasının kendisinden ne kadar nefret ettiklerini bildiği halde. Dorjville kendisine içini açmak konusunda yeni olanaklar kazandıran bu yanıttan çok memnun olmuştu. Şunu belirtti. Ailesiyle aralarının düzelmesini düşünüyorsa bu yalnız onu ve çevresindeki insanları düşündüğü içindi. Yoksa Dorjville'in bu yakınlaşmayı kurmak istemesinde başka bir niyet olamazdı. Öte yandan gösterdiği ilginin yanlış yorumlanacağını da hiç ummamıştı. Mademoiselle Duperrier bu inceliğe dostunun göğsüne kapanarak karşılık verdi. Gözleri yorgun ve sevgi dolu bir anlam taşıyordu. Belki minnet duygusundan da öte bir anlam. Dorjville de bu anlamı fark etmişti, kararını verdi. Kanatları altındaki bu kadına rahat ve onurlu bir hayat yaşatacaktı. Cecil'in ailesine yaptığı o ilk ziyaretten 2 ay sonra ikinci bir kez onlara başvurmak istedi. Kızlarıyla evlenmeyi düşündüğünü söyleyecekti. Tabii bu haberin Monsieur ve Madame Duperrier'i duygulandırmaması imkansız olacaktı. Dorjville hemen kapılarını ve sevgi dolu kollarını açacaklardı. Hayattaki biricik kızları bir hata yapmıştı, bu yüzden yanlarına kabul etmiyorlardı onu. Şimdi bu adam çıkıyor, bu hatayı onarıyor, namuslarını kurtarıyordu. Buna sevinmemek olabilir miydi? Cecil bu kez Dorjville'e ilk gidişindeki gibi sensürene yazılmış bir mektup vermedi. Bunun nedenini belki biraz ileride anlayacağız. Dorjville'de sensürene bu kez yalnız kendisini Monsieur ve Madame Duperrier'in yanına götürsün diye aradı. Sensüren onu yine en büyük sevgi ve saygı gösterileriyle karşıladı. Cecil'in nasıl olduğunu sordu. Dorjville'in bu ikinci gelişinin gerçek nedenini öğrenince de çok sevindiğini, soylu davranışından ötürü Dorjville'i alkışladığını belirtti. Ne var ki tıpkı geçenki gibi bu kez de Duperrier'lerle görüşmenin bir başarı sağlamayacağından emindi o. Dorjville ise iyice kararlıydı, umudunu hiçbir şey kıramazdı. Monsieur Duperrier'in yanına gitti. Kızlarının şimdi kendi şatosunda kaldığını, kendisine ve çocuğuna elden gelen her türlü özenin gösterildiğini, Cecil'in artık böyle yanlışlar yapmayacağına inandığını, zaten her an acılar içinde olmasının da bunun bir kanıtı olduğunu, o acılarla ve son sıralarda sürdüğü dürüst hayatla artık gerçekten bağışlanmaya layık bir duruma geldiğini söyledi. Bunları söylerken Dorjville bir an anne ve babanın yüreklerinde yumuşamaya benzer bir gelişimin başladığını sandı. İşler düzeliyor muydu acaba? Ama bu çok kısa sürdü. Duperrier'ler geçen seferki soğuk tavırlarını hiç bozmaya yanaşmadan eski olumsuz yanıtlarını tekrarlamışlardı. Dorjville büyük bir şaşkınlık içinde anladı ki karşısındaki insanların ruhları ruh değil demir. Bunlar insan değil hayvan. İnsan görünümlerinin altında bir yırtıcı hayvan niteliğini gizliyorlar. Bu acımasız, bu taştan davranış perişan etmişti Dorjville'i. Yine de Monsieur ve Madame Duperrier'e bazı sorular yöneltmekten kendini alamadı. Kızlarına karşı besledikleri böyle aşırı öfkenin başka nedenleri de mi vardı yoksa? Öyle ya, kusurlarını hiçe indirecek bir sürü erdemle donanmış bu tatlı ve dürüst yaratığa bunca büyük bir cezayı uygun görmeleri akla ister istemez bunu da getiriyordu. Ne vardı başka? Tam burada Monsieur Duperrier konuşmaya başladı. Monsieur dedi, bir zamanlar kızım sıfatıyla adımı taşıyan, şimdi ise kirlettiği bu ada layık olmadığını kanıtlayan kimse hakkındaki iyi düşüncelerinizi bozmak istemem. Bakıyorum beni gaddarlıkla, duygusuzlukla suçlandırmak çok hoşunuza gidiyor. Biraz konuşayım da bunun pek o kadar öyle olmadığını anlayın. Koruduğunuz kimsenin o hareketi dışında hiçbir kötü eğilimini görmüş değiliz. Ancak o büyük hata bizim onu kirlenmiş görmemiz ve hayatımızdan kovmamız için yeterince ağır bir nedendir. Daha ne yapsaydı istiyorsunuz? Üstelik daha günahının ilk sarhoşluk günlerinde kaç kez uyarmışızdır Cecil'i. İleride başına gelebilecek kötülükleri kaç kez hatırlatmışızdır ama dinleyen kim? Öğütlerimiz bir kulağından girip öbür kulağından çıkmıştır. Sözlerimizi küçümsemiş, buyruklarımızı dinlememiştir. Kendi duygularının doğrultusunda bile isteye uçuruma doğru yürümüştür. Oysa ailesini seven bir kızın böyle hareket etmemesi gerekirdi. Cecil hep kendisini ayartan ve çukura doğru sürüklemeye çalışan adama yaslandı. bize meydan okuyacak bir güç buldu kendinde, küstahlaştı. Şimdi kusurlarının, haksızlıklarının farkına vardığını söylüyorsunuz, iyi bir şey bu. Ama şimdi biz de ondan yardımımızı esirgemekle haksız bir şey yapmıyoruz ki. Cecil gerçekten muhtaç olduğu günlerde bu yardımı elinin tersiyle itmişti, küçümsemişti. Sonra şu da var. Diyelim bir kere akılsızlık etti, adını kirletti. Orada durması gerekmez miydi? Hayır, o hemen ikinci bir yanlış daha yapma eğilimine girdi. Evden kaçarak birinci yanlışını herkese ilan etti. Şimdi çevremizdeki bütün dostlarımız, yakınlarımız olanı biteni biliyorlar. Herkes diyor ki Cecil evden şunun için kaçtı. Gelin siz de biraz bizi anlamaya çalışın. Bu ruhsuz ve arsız yaratığa yeniden kucak açmamızı istemeyin. Yeni kederlere, yeni onursuzluklara hiç de hazır değiliz. Bu düzenler, bu ilkeler tüylerimi ürpertiyor diye haykırdı, öfkesi artık şurasına gelen Dorjville. Tek suçu duyarlılık olan bir kızı bu tehlikeli ilişkilerle mi mahkum ediyorsunuz? Ne korkunç cinayetler işlenmiştir bu ilkelerin desteğiyle. Siz vahşi baba, taş yürekli ana, bırakın bu masalları. Baştan çıkarılmış bir kızın bütün onurunu yitireceği varsayımından vazgeçin biraz. Daha az bilgelik, daha az din aşılayarak daha az suçlu kılabilirdiniz onu. Doğayı izlemekten başka kusur işlememiş birine o saçma rezillik ve alçaklık damgasını vurmaktan kaçının. İnsanların yarattığı adetlerde ahmak bir çelişki görüyorum ben. Bu adetler onuru en hafif, en bağışlanabilir suçlara bağlayarak kendileri için utancın pişmanlıktan daha ağır olduğu kimseleri en ağır suçlara doğru itiyorlar. Örneğin binlerce kez rastladığımız böyle durumlarda gösterilen acımasız ve sert tepkiler gizlenmemesi gereken birçok suçun baştan gizli kalmasına yaramıştır. Ufak tefek suçlar bunların suçlularında bir iz bırakmıyorlar. Hatta böyle suçları örtmek için fazla çalışılmıyor, büyük acılar içine düşülmüyor. Şimdi ön yargıları bir yana atarak düşünelim, en doğal bir duygu girişimi içinde aşırı bir çıkışla varlığını katmerlendiren bir kıza rezil diyebilir miyiz, alçak diyebilir miyiz? Bir suç söz konusuysa hangi suçu işlemiştir o? Ruhunun ya da varlığının bizim için ürkütücü yanı nedir? Hiç düşünmüyoruz ki onun aynı nitelikte işleyeceği ikinci suç, birincinin sadece bir devamı olacaktır. Ne büyük çelişki. Söz gelimi bir kızı düşeceği bütün tuzaklara hazırlayarak yetiştiriyor, sonra da tuzağa düştü diye cezalandırmaya kalkıyoruz. Ey barbar babalar! Kızlarınız bir şeyle ilgileniyorsa onu çekip almayın ellerinden. Büyük bencilliğinizle onları pintiliğinizin ya da hırsızın kurbanları haline getirmeyin. Kendi yasalarınıza göre kızlarınıza en doğal eğilimleri yasaklarsanız, onlar artık sizde bir dost yüzü görmemeye başlayacaklar, sizin yasaklarınızla çatışan yeni yeni suçlara yöneleceklerdir. Onları suça yönelten daha çok sizler oluyorsunuz. Yüzlerine o pisliği, o karayı çalanlar sizler oluyorsunuz. Yalnız sizler oluyorsunuz. Onlar doğanın sesini dinledikçe kim karşı çıkıyor buna sizlerden başka? Yasaların bıçağı altına onlar yatıyor, buna karşılık onları kendi ruhlarında boğmak isteyenler sizlersiniz. Onların kötülüğe yönelmelerinin, suç işlemelerinin asıl nedeni sizler olduğunuza göre, cezalara da onursuzluğa da siz mahkum olmalı değil misiniz? Sizlerin barbar tutumlarınız olmasa, onların doğanın kendilerine kazandırdığı erdem ve utanç duygularını yenmelerine olanak var mı? İşte böyle diye sürdürdü sözünü Dorjville gitgide ateşlenen bir tavırla. İşte böyle Monsieur. O ki siz kızınızın onurunu onarmak istemiyorsunuz, bundan böyle ben uğraşırım bu işle. Siz görülmemiş bir barbarlıkla Cecil'e bir yabancı gibi baktığınızı söylediniz demin. Bense bundan böyle ona karım olarak bakacağım. İşlediği suç ne olursa olsun bütün sorumluluğu üstüme alacağım. Şimdi Monsieur, esasa geliyorum. Gerçi takındığınız şu tavırdan sonra olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermeniz benim için önemli değil. Ama yine de soracağım size. Onunla evlenebilir miyim? Bu sözlerden mahcup olan Duperrier büyük bir hayret içinde gözlerini Dorjville'e dikmekten kendini alamadı. ''Nasıl oluyor da Monsieur?'' dedi. ''Sizin gibi kibar bir adam kalkıp böyle sakıncalı bir işi üstüne alıyor.'' ''Evet Monsieur, bütün sakıncalarıyla üstüme alıyorum. Kızınızın beni tanımadan önce işlediği yanlışlardan ötürü hiç yüksünmüyorum. Kocasından önce bir adamı sevmiş bir kadını suçlu ve aşağılık görebilir miyim sanıyorsunuz?'' Bu haksızlığı ancak adaletsiz kimseler ya da zalim ön yargılar yapabilir. Böyle bir düşünce biçiminin kökeninde, sahip olduğu şeylerle yetinmeyen, egemenliğini henüz sahip olmadığı şeylere doğru da uzatmak isteyen, gereksiz bir gurur yatar.
Ayrım sonu.